Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.
Ha Geldi Ha Gelecek podcast'a hoş geldin. Ben Aykut. Bu podcast'te teknolojinin insan hayatını ve geleceğini nasıl etkilediğine dair konulara odaklanıyor. İnternet teknolojileri, sürücüsüz araçlar, sanal gerçeklik, yapay zeka gibi birçok teknoloji temelli konuyu bizzat bu konuları çalışan, bu alanlara yatırım yapan, teknoloji dünyasının içinden gelen akademisyen ve girişimcilerle konuşup tartışıyoruz. Size de öyle geliyor mu bilmiyorum ama gittikçe takip etmekte daha çok zorlandığımız, baş döndüren bir hızla değişen bir dijital dünya ile karşı karşıyayız. Üstelik pandeminin de çarpan etkisiyle dijital araçların zorunluluk haline geldiği bir dönemi yaşıyoruz hep birlikte. Tabii bu yoğun dijital kanal, ürün ve hizmet kullanımı beraberinde ağır bir dijital risk ile birlikte geliyor. Kişisel veri güvenlik açıkları, şifrelerin güvenliği, birçok platformda karşımıza çıkan phishing ataklarına karşı güvenlik sorunu. İşte bu sezonu tam da bu ikilemden yola çıkarak hazırladık. Önümüzdeki 6 bölüm boyunca dijital dönüşüm, dijital riskler ve güvenlik, artan e-ticaret ve ticaret alışkanlıkları, alışveriş güvenliği gibi hepimizin hayatında önemli yer tutan başlıklara yer vereceğiz. Dijital güvenlik ve dijital riskler konusunda bir sosyal sorumluluk projesi başlatan ve dijital güvenlik platformunu hayata geçiren Aksigorta'nın katkılarıyla hazırladığımız bu seride her zaman olduğu gibi bilgi ve birikimlerine, alanlarındaki deneyimlerine çok kıymet verdiğim konuklarımla bir araya gelip bir yandan kendimizi, şirketimizi, girişimimizi dijital risklere karşı korurken bir yandan dijital teknolojilerden faydalanmaya devam edebilmenin yollarını, gelişen teknolojileri, e-ticaret ve fintech sektörünü ve bizleri bekleyen fırsat ve riskleri konuşacağız.
Herkese merhabalar. Ha Geldi Ha Gelecek podcast'ini dinliyorsunuz. Bugün yeni bölümümüzde çok keyifli bir konuğumuz var. Sevgili İsmail Hakkı Polat bizlerle birlikte olacak. İsmail Hakkı Polat'ı aslında internet dünyasında tanımayan yoktur diye düşünüyorum. Dijital dönüşüm üzerine, cryptocurrency üzerine, kripto dünyası üzerine yaptığınız araştırmalarda mutlaka farklı kanallarda görürsünüz. Ben İsmail Hoca'yı yanlış hatırlamıyorsam 2004-2005 yıllarından bu yana aslında takip ediyorum yakında. Eğer yanlışım olursa İsmail Hocam düzeltir ama o zamanlar Kadir Has Üniversitesi'nde yeni medya bölümünün kurduğu yıllardı sanırım. O dönemden bu yana aslında hem internet teknolojileri, medya teknolojileri, yeni medya ve yeni medyanın gelişimiyle birlikte Türkiye'de aslında yeni bir çığır açılırken, yeni kapı açılırken İsmail Hakkı Hocam her alanda aslında farklı üretimler gerçekleştiriyordu. Ama bugün birlikte olmamızın başka bir sebebi var aslında. Demin biraz adını geçirmiştim. İsmail Hoca kripto dünyası, Bitcoin, coinler denince aslında son dönemlerde gerçekten aranan isimlerden biri ve birçok farklı mecrada, birçok kanalda bu konuda bu alana ilgi duyan insanları ya da duymayıp merak eden insanları aslında çok derinlemesine bilgiler sağlıyor. Farklı kanallardan farklı üretimler yapıyor. O yüzden bugün bir araya gelmek istedik ve birlikte biraz kripto dünyasını konuşmak istedik. İsmail Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk Aykut Hocam. İyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkürler zarif değerlendirmelerin için öncelikle.
Estağfurullah. Ne demek hocam? Çok uzun yıllardır takipçiniz olarak hep internet üzerinden tanıştık. Yüz yüze gelme fırsatımız bunca yıldır hiç olmadı ama keyifle üretimleri hem takip ediyorum hem çok şey öğreniyorum. O yüzden gerçekten emeklerinize sağlık diyerek başlayayım aslında.
Eksik olmayın. Ben de sizin hem yayınlarınızı hem işte kodluyoruz gibi projeleri hem Amerika'dan Türkiye'ye hakimiyetinizi, saha hakimiyetinizi heyecanla izliyorum. Umarım önümüzdeki dönemde bir de yüz yüze görüşme imkanı buluruz dediğin gibi.
İnşallah. Üzerine bir de Covid'i patlattık ama durun bakalım. Şimdi onları da bir atlatırsak inşallah çözeceğiz hepsini. İnşallah. İsmail Hocam, şimdi kripto dedik bir yandan. Şimdi dijital dünyanın içerisinde dünya değişirken, finans dünyası değişirken, ödemeler değişirken aslında bir yanda da hayatımız içerisine giren hem kriptolar hem coinler, çeşit coinler girmeye başladı. Sizin bu alandaki ilginize, bilginize ve bu alana girmenize aslında çok şaşırdığımı söyleyemeyeceğim. Çünkü dijital dünyanın içerisinde bunca yıldır olan bir yatırımcı olarak aslında finans teknolojileri değişirken bu konuya da giriyor olmanız bence çok normal geliyordu ama sizin ağzınızdan bir aslında dinlemek isterim. Kriptoya olan ilginiz ve bir anda bu dünyayla ilgili gerçekten sağlıklı bilgi vermeye başlamanız ve dünyanın içine girmeniz nereden geldi ilgi alanı?
Estağfurullah. Aslında şey, hani ben iş hayatına ya da işte kendi kariyerime elektrik elektronik mühendisi olarak başladım ama hep hayatımda şunu yaptım. Yol beni nereye götürürse oraya gitmeyi tercih ettim ama ona yolun beni götürdüğü yere bakarken özellikle yol ayrımlarına geldiğimde bir tercih yapmam gerektiğinde geçmişte geldiğim yere bakarak nereye doğru gideceğime karar vermeye çalıştım. Yani ben bir mühendis olarak, elektrik elektronik mühendisi olarak mezun oldum. Uzun yıllar telekomünikasyon endüstrisinde çalıştım ama çalışırken o işte mesela önce bilgi teknolojileri, sonra telekomünikasyon, bunların birleşimi ve bunların medya ile birleşiminin bizi nereye götüreceğini, insanlığı bireysel, toplumsal, kültürel, ekonomik olarak nereye götüreceğini aslında hani yol tercihlerinde bakarak bir karar vermeye çalıştım. Bu iş önce işte ben biliyorsun hani seninle ilk böyle yavaş yavaş etkileşim içinde bulunmaya başladığımız zamanlarda aslında medyanın, yayıncılığın dijital dönüşümünü takip ediyordum. Fakat hani senin özellikle çok yaşadığın gibi bu iş sadece yayıncılıkta kalmayıp işte reklamcılık, halkla ilişkiler, satış, pazarlama, ondan sonra üretim ve hizmet sektörlerinin hepsine birden sıçrayınca aslında burada o yol ayrımlarında işte mesela yeni medya şeyiyle, background'uyla ya da temeliyle olaya hani bir mühendis, mühendisliğin üzerine dönüşen bir medya, yayıncılık, teknoloji, onun arkasından ağ, ağın arkasından medya ve medyanın arkasından bir yaşam alanı olarak kabul ettiğinizde aslında bakmanız gereken genişliği görebiliyorsunuz. Buradaki yol ayrımında ise işte bu yeni medya ve arkasından dijital dönüşüm, üretim, hizmet sektörleri, sosyal dönüşümler, ticari dönüşümler, bunları takip ederken bu dönüşümün en kanlı ve en zorlu, en sancılı safhasının aslında finansta olacağını bir anda işte böyle bir şeyle, idrakla gördüm. Hani 2012 yılının sonunda işte arkadaşım Cemil Şinasi Türün sınıf arkadaşımdır ODTÜ'den. O bana ya işte ben uzun yıllardan beri biliyorsun bu sanal dünyalarla ve onun üzerindeki paralarla uğraşıyorum dedi. Ondan sonra işte ya benim işte ta 2005, 2006, 2007 yıllarında yapmaya çalıştım ama hani bir türlü beceremediğim işleri Bitcoin diye bir şey varmış yaptı dedi. Ben sonra ona bir bakayım dedim. Bir baktım kara para endüstrisi. O kara para endüstrisini hani şey neydi orada kullanılan bir para. Ya dedim böyle saçma şey olmaz hani uyuşturucu işine mi gireceğiz falan.
O yüzden zamanlar İpek yolu, Silk Road'lar falan.
Silk Road'lar falan aynen öyle. Bakıyorsun yani Dark Web, Deep Web falan. Hani tamam onlar da tabii yeni medya ve dönüşüm açısından bir anlamı var ama hani benim çok da ilgilenmek istemediğim alanlar ya da işte böyle uzaktan bakmayı çok içine girmek istemediğim alanlar. Fakat sonra Cemil'le 2-3 ay sonra karşılaşınca Cemil bana dedi ki abi de sen dedi biraz daha iyi baksana bunun altyapısına bak, işleyişine bak, o merkezsizliğine bak falan biraz anlattı falan. Sonra onun üzerine inceleyince aslında hani fark etmediğim o yol ayrımından vazgeçmeye çalıştığım olguların aslında bu dünyayı değiştirebilecek nitelikte ve bu para gibi zor bir olaya da gerçekten böyle çok hard, çok sert bir giriş yaptığını gördüm ve onun üzerine işte Satoshi'nin makalesi, bu Satoshi'nin makalesinin üzerinden işte o blok zincir, o blok zincirin getirdiği merkezsizlik, o merkezsizliğin getirdiği aracısızlık, şeffaflık, kişilere verilen, kişilerin inisiyatifine verilen ki internette bu çok önemlidir biliyorsun, mahremiyet olgusu ve bütün bunların hepsinin çok böyle mükemmel biçimde şifreleme, kriptoloji, işte merkezsizlik, internet ağının gerektirdiği bütün araçların son derece sosyal ve insanlığın lehine kullanılmasını gördüğüm için aslında burayı ağırlıklı olarak tercih ettim.
Şimdi bu girizgahı dinlerken bir yandan aslında şimdi diğer yaptığımız podcastlerde de üniversiteden mezun olmuş gençler ya da işte kodluyoruz da çalışan genç arkadaşlarımızla da konuşurken hep kendi kariyerlerini nasıl yönlendirmesi gerektiğiyle ilgili işte mentorlarımız geliyor arada konuşuyor, birlikte konuşmalar yapıyoruz. Şu an şu anlattığınız şeyi aslında her gencin alıp kendi farklı disiplinde uygulaması lazım. Yeni ne geliyor? Ben kendi bilgimi yeni şeye nasıl uyarlayabilirim? Oradan ne öğrenebilirim? muazzam bence kriptonun dışında da farklı yerlere uygulanacak çok güzel bir yol verdiniz diye düşünüyorum sevgili İsmail Hocam.
Eksik olma. Yani işte dediğim gibi hani insanlar biliyorsun bu 21. yüzyıla başladık ama hala sanayi çağının 20. yüzyıl aşırı uzmanlaşmaya dayalı bir şeyi var, eğitim sistemi var. Bu eğitim sisteminde insanların işte böyle küçük yaşlarda özellikle hani böyle çok daha birikimlerinin, tecrübelerinin oluşmaya başladığı yaşlarda kesin bu aşırı uzmanlaşma üzerine karar vermek de ve bir meslek seçmek de çok ayrı ve çok erken bir olgu. O yüzden hani hep bu yol ayrımlarında ben mesela işte elektrik elektronik mühendisliğinin bana en çok kazandırdığı şey analitik ve düşünme yeteneği ve bir formasyon sahibi olma. Ben bunu iletişim fakültesinde bir hoca olarak da kullanıyorum. Finansa böyle ilgi duyan ve bütün bu birikimini finans tarafına, ekonomi tarafına ama sosyal ve teknolojik hatta fen background'uyla taşıyabilme becerisini almaya çalışan bir amatör olarak da bunu yapıyorum. Bu bana gerçekten büyük keyif veriyor. Ha buradaki belki son cümlemde şu olabilir. Hani hayatın nereye beni çekerse götürmek istemesi ve benim de onu biraz böyle durarak ama sonradan böyle çok iştahla katılmam da bana şey getiriyor. İşimi keyifle yapmamı getiriyor. Umarım hani bu keyif diğerlerine de benim gibi sirayet eder diyorum.
En güzel noktada sanırım bu. Peki İsmail Hocam, şimdi bir yandan işte blockchain'i konuştuk, bu noktaya nasıl geldiğinizi konuştuk. Kripto dünyasını bahsettiğimizde, kriptodan konuştuğumuzda gerçekten kripto dünyası bizim için niye önemli? Aslında biraz evvel birkaç tane önemli şey söylediniz. Merkeziyetsizlik gerçekten çok kritik. Açık kaynak olması gerçekten önemli. Ve dünya finansı ve ekonomisi değişiyor ama sizin gözünüzden onu da bir dinlemekte fayda var bence. Gerçekten niye kripto dünyasına ya da blockchain dünyasına daha çok ilgi göstermeliyiz? Özellikle önümüzdeki dönemde farklı belki üretimler yapabilmek adına.
Şimdi şöyle tabii hani şöyle bir ters bir şeyle başlayayım. Kripto para camiası o kadar hani çok idealist, çok ütopik, hayatta her şeyi böyle benim hani biraz önce anlattığım böyle naiflikte olan bir dünya değil. Birincisi bir para dünyası. Para dünyasının temeli kapitale ve bu kapitalin hani kar etme güdüsüne dayanan böyle hani sosyalliği çok geride bırakan bir şeyi var. Bir yanı da var bu işin ki hani görüyoruz ki bu kripto para dünyasına da yapılmaya çalışılan girişimlerin %90 küsürü de bu şekilde aslında. Ama önemli olan şey burada hani söylediğimiz gibi bu işin en temelindeki, özündeki noktaları iyi kavrayan herkesin bu işe kötü başlasalar ya da kötü düşünceyle başlasalar bile bir şekilde kendilerine çeki düzen vermek istedikleri de zaman geliyor. Şimdi kripto para dünyasının saydığımız şekilde işte şeffaflık, işte mahremiyet, kriptoloji, bütün bunları saran teknoloji hakimiyeti, artı işte açık kaynak gibi güzel özellikleri kimi zaman hani böyle hep Nobel'in çıkışındaki işte dinamitin kullanımı, bıçağın kullanımı gibi şeylerde kötü kullanımlara ya da işte kötü niyetli kişilerin suistimali neden olabilir. Burada kripto para dünyasının bence en önemli noktası hani bu işe uzaktan bakanlar, yeni girenler ya da girmek azminde olanlar için bu dünyanın kimin ne dedi yani kimin söylediğinden çok neyin söylendiğine ve de derinliğinde ne olduğuna bakmak benim geçmişte yaşadığım gibi. Sadece ben bunu bir kara para ekonomisinin aklayıcı bir şey olarak görsem onun arkasındaki altındaki temeli kaçırabilir. Ben o zaman işte şu yıllarda böyle de bir şey varmış falan noktasında giriyor olabilirdim. Şimdi burada hani özellikle bu podcast'i dinleyen ve bu dünyayla ilgili şeyleri merak edenler için şunu söyleyelim. Bir defa hani bu bir eleştiri aslında. 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed'in ve Obama hükümetinin o zaman aldığı kararların para ile ilgili kararların en temelinde ki suçlusu olan bu özellikle elindeki insanlardan hani para nedir? Vatandaşlardan devletlerin topladığı borçtur en temelinde ve bunun karşılığında devletler halka refah, güven, istikrar vermeye çalışırlar. Finansal anlamda, ekonomik anlamda, sosyal anlamda tabii. Şimdi bütün bunlarda 2008 yılında fark edilen şey şu. Bitcoin'in çıkışında işte birkaç bankacının ya da bankacılık kurumunun gelişi güzel topluma sormadan dağıttığı kredilerin sistemi tehlikeye atması ve bunun karşılığında bunun bedelinin orada daha fazla para basılarak ve halka sormadan geçirilen yasalarla bedelinin vergi mükelleflerine ve önce Amerika Birleşik Devletleri vatandaşına, sonra doların küresel bir para birimi olması nedeniyle enflasyon ve finansal kriz olarak Türkiye'de dahil bütün dünyaya yansıtılması. İşin bu temelinden çıktığınız zaman işte o 2008 yılında makalesi ortaya konan ve 12 yıldan beri hayatımıza gelen Bitcoin aslında alternatif bir para sistemi değil. Para sistemine karşı bir eleştiri. Paranın, üretiminin, yönetiminin ve sosyalliğinin aslında giderek kapitalist çağ içinde toplumdan kopartılması ve şu anda bu eleştiri nedeniyle aslında bak burada öyle bir şey yaratılır ki bu senin dışında yaratılır ve senin itirazlarına rağmen ya da senin bütün müdahalelerine rağmen kendi kendine çalışabilir demek aslında bu. Ve eğer sen bu eleştiriye yeterince iyi kulak vermez ve para sistemini bu eleştiriler doğrultusunda revize etmezsen, en azından revize etmezsen, hani dönüştürmek demiyorum, revize etmezsen şeffaflık, mahremiyet ve toplumla onu kucaklaştırma anlamında ileride gelecek sistemler seni bu anlamda alternatif olur, hatta yıkabilir demek aslında. O yüzden ben hep buna şu ana kadar hep bir eleştiri, bir ders, alınması gereken bir ders olarak bakıyorum. Ama bu ders dinlenmezse giderek kripto paraların hayatımızda daha çok egemen olduğunu göreceğiz. O yüzden de bu alana girecek olanların bu işe elbette ki eleştirel olarak, sorgulayıcı olarak yaklaşmaları, ama bu eleştiriyi iyi görmeleri ve bunun karşısında şeye de bakmaları, şu anda içinde bulundukları mevcut sisteme de bakmaları ve o bağlamda önce eleştirmeye, sorgulamaya başlamaları onu ve bunun yeterli gelmediği yerlerde de alternatifleri her ikisine de bakarak ortaya koymaları, yani sentez olarak ortaya koymaları. O yüzden ben hani bazen kripto paracıların da tepkisini çekerim. Çoğunlukla geleneksel finansçıların tepkisini çekerim ama genelde herkesin tepkisini çekerim.
Herkesten tepki geliyorsa güzel ama.
Yani
doğru
şöyle,
yoldayız o zaman.
Tabii. Yani şöyle, ben hani biraz gerçekten çok keskin şeyler söylerim ama bunu üslup olarak iyi ifade etmeye, olumlu ifade etmeye çalışıyorum. Belki beni o kurtarıyordur biraz.
Peki hocam, bir de şimdi olaya şey tarafından da yaklaşalım. Biraz şeytanın avukatlığı yapalım bu tarafta. Bütün bunların yanında siz de demin bahsettiniz aslında burada bir de işin güvenlik tarafı, güvenlik riskleri ve açığı tarafı var. Şimdi bir yandan işte çok uzun yıllardır aslında oturtulmuş bir sisteme karşı gelen alternatif bir sistemden bahsediyoruz. Ama burada da tüm o merkeziyetsizliğin yanında yine de gün içerisinde çok ciddi oynamaların olduğu, kontrolsüz değişimlerin olduğu ya da olabildiği ve işte borsanın bir anda değiştiği, tepe taklak olduğu dönemlerden bahsediyoruz ki işte Elon Musk gelip iki tane tweet atıp bir anda dünyayı değiştirebiliyor. Hoş, bunun karşılığında normal borsada, bildiğimiz anlamda borsada bu olmuyor mu? İşte başkanlar hapşırıyordu, aslında yine borsa değişiyordu ama buradaki güvenliği sağlamak ya da riski azaltabilmek için ne yapmalı ya da işte yapılan şeyler yeterli oluyor mu? Ya da burada sizin öngörünüz önümüzdeki yıllarda buradaki beklenti daha da mı riskli olabilir?
Şimdi bu soruya aslında biraz yeni medyayla analoji kurarak cevap vereyim Aykut Hocam. O da şöyle, aslında bu dijital dünya, internet ağ toplumu ve onun getirdiği yeni yaşam alanı bizi yeni bir şeyle, sorunsalla karşı karşıya bırakıyor her alanda. Finans dahil, medya dahil, dijital dönüşüm dahil. O da şu, eğer bu işleri, yani bu dünyaya girenler yeterince okuryazarlık ve bilince sahip olmuyorsa ve sorgulayıcılıklarını, bilinçlerini o şekilde geliştiremiyorsak mutlaka bunun bir şekilde şeyini çekiyorlar, sıkıntısını çekiyorlar ya da hani daha da ileriye giderek kurbanı oluyorlar. Yani sosyal medyada şu anda dezenformasyonu engellemek sanayi çağından farklı. Biz sanayi çağında daha kontrollü alanlar üzerinden medya ve haberleşmeyi akıtarak aslında orada bir konfor alanı, orada bir güvenlik sağlıyorduk. Bir güvence sağlıyorduk kullanıcılara da. Yani bizim adımıza aslında bu hani bizim okuryazarlığımız, bilincimiz olmasa da bu konuda işte hakikati arayanlar, araştırmacı gazeteciler, akademisyenler, uzmanlar hep bize o hakikati bulma yolunda referans oluyorlardı. Aydınlık meşalemiz oluyorlardı. Ama şu anda sosyal medyada böyle bir konforumuz yok. Bizim de en az onlar kadar bilince sahip olmamız ve o sorgulayıcılıkla yaklaşmamız lazım bu olaya. Olmadığı takdirde kaos oluyor. Burada da benzer bir şekilde, yani kripto para dünyasında hangi kripto paranın, hangi işte konseptin doğru olduğunu bilmek biraz bir okuryazarlık. Yani orada da güvenlikle durmak bir işte bir bilinç şeyi, meselesi. Dolayısıyla artık kaçınamayacağımız bir şey var. Hep eğitim şart diyoruz ya, eğitim hiçbir çağda, hiçbir dönemde bu kadar şart olmamıştı. Anlatabiliyor muyum? O yüzden...
Evet, üstelik bize kaldı şu anda. Eskiden bekliyorduk birileri beynimizin içine bir şey koysun. İşte yani kendi ekstra uğraşan gene yapıyordu ama çoğunluğun beynine veriliyordu. Şimdi evin içerisinde, ekranın karşısında o bilgiyi almadıysak, bir şekilde filtre edemiyorsak %100 maruz kalıyoruz tabii ona.
Aynen öyle ve burada işte iyi ile kötüyü ayırmak, parada da, haberde de, işte içerikte de ya da işte herhangi bir bilgide de, artık sağlıkta da değil mi? Çünkü sağlık alanında buraya geldi, sosyal iletişimimizin hepsi buraya geldi. Yani hayatımızın her alanını buraya özellikle bağladığımız alanlarda, gıda güvenliğinde bile bak, ekmek alıyorsun şeyden, eğer o gerçekten hani doğru bir dönüşüm zincirinden ya da marketten aldığın herhangi bir mal, ürün, hizmet doğru biçimde önüne getirilmiyorsa ve sen bunu şeffaf biçimde göremiyorsan her an tehdit, tehlike altındasın. Artı yani hani bunlara hep böyle biraz daha kripto paranın dışında yanıt veriyormuş gibi duruyorum ama kripto parayı da içeren çok temel bir şeyi var burada, sorunsalı var. Kripto paranın ya da bu blok zincirin ya da dijital dönüşüm maruz kaldığı okuryazarlık ve bilinç. Bu okuryazarlık ve bilinci biz istediğimiz şekilde geliştiremezsek, yani hangi alım satım platformundan bir şeyi, kripto parayı alacağımızdan, bu kripto paraları aldığımızda nasıl saklayacağımıza kadar, bugünlerde tartışılan işte soğuk cüzdan mı olsun, kripto para alım satım platformunda mı bırakalım, hangi kripto para alım satım platformu güvenilirdir sorularının ya da nereden bu işi, nasıl almalıyım, nasıl saklamalıyım temeldeki soruların yanıtı, hangi kripto parayı almalıyım sorusunun yanıtını başkalarından beklemek yerine başkalarını da araştırarak ama çapraz kontrol yaparak ama bu konuda belli bir birikime ve hatta çok daha ötesinde bir bilince, bir yaklaşıma sahip olarak bizlerde olması gerektiğini savunuyorum ben. Ve eğitim, dediğim gibi son olarak tekrar altını çizerek söylüyorum, hiçbir dönemde bu çağdaki kadar şart olmamıştı.
Gittikçe de daha zorlanacak galiba. Peki burada şimdi bütün bu konuşmanın yanında aklıma ilk şu geliyor. Bir yandan bildiğimiz eski dünya diye anlatayım. İşte eski bankacılık modeli diye konuştuğumuzda mevcut finansal oyunun içerisinde bile hala konuşulan konulardan biri hala bankasız kişilerin çok olduğu dünyada. Hele hele işte dijital bankacılığa geçmemiş insanın çok olduğu, ki işte Afrika gibi ülkelere baktığımızda o hala da çok büyük bir pasta olduğundan dolayı oraya girmeye çalışan, işte hem interneti yaymak hem internetle beraber mobil bankacılığı yaymak gibi hedefler var. Bir yandan da tabii çok daha ilerisinde şimdi işte coinleri konuşuyoruz ve kriptoları konuşuyoruz. Peki bu insanları ya da bu coğrafyadaki kişileri mevcut sisteme sokmalar aslında o eğitimi verip kriptolara mı sokmak lazım ya da bunun için yapılan bir takım çalışmalar var mı? Çünkü arada çok ciddi bir boşluk var gibi geliyor bana.
Tabii. Ya şimdi burada aslında hani bu içinde yaşadığımız yeni çağ, internetle başlayan bu dijital çağ bize şunu gösteriyor. Biz aslında sanayi sonrası ya da işte kapitalizm sonrası, post kapitalizm döneminde onun belli kurallarını farklılaştırıyoruz. Reklamcılıkta ne oldu? Bir çizgi üstü, çizgi altı vardı. Mesela televizyon ya da işte bu premium dediğimiz gazete gibi mecralara girebilmek için belli bir bütçeniz olması lazımdı. Onun altına giremeyen hiç kimse ya da hiçbir kurum ya da kuruluş ya da şirket buraya giremezdi. Ama Google geldi diyelim. Reklamcılıkta bunu öyle bir noktaya getirdi ki siz cebinizdeki işte 50 lirayla bile bu işin içine girebilir hale geldiniz. İşte kripto para alanında da aslında böyle bir şey gelişiyor şu anda. Merkezsiz finans dediğimiz alanda, şimdi sizin bankacılık sistemine girebilmeniz için belli bir krediniz olması lazım. Yani orada görünen belli bir kaydınız olması lazım. İşte bakıyorlar sizin ratinginize diyelim. İşte ne kadar paranız var, O paraya göre sizi sınıflandırıyorlar, şey yapıyorlar. Halbuki burada belli bir kural demeti var. En azından şu anda görülen, hani bu bayrağın en anarşist noktası. Diyor ki elinde bir cep telefonu olup bir mobil uygulaman olduğu takdirde bu dünyada illa paran olması gerekmiyor. Mesela El Salvador'un şu anda yaptığı şey o, bu merkezsiz finansla. El Salvador'un şu anda işte Bitcoin'i resmi para birimi olarak ilan edip dünyada aslında bu konuda bir şey yaratan El Salvador'un yarattığı şey şu. El Salvador'un en büyük geçim kaynağı yurt dışındaki El Salvadorluların yurt içindeki, ülke içindeki fakir El Salvadorlulara gönderdiği paralar. Ve bu paralar bankacılık sistemi üzerinden gönderildiği için hem bu fakir El Salvadorluların buraya kayıt olması zor, hem de buradan kesilen yüksek komisyonlarıyla onların idame edilmesi zor. Bakın orada işte merkezsiz finans üzerinden gönderilebilecek paralar hem komisyon olarak artık azalıyor bu merkezsiz finans sayesinde, hem de artık banka ya da fiziksel olarak değil teknolojik olarak ve bu bankacılığın alt eşiklerini de aslında, daha doğrusu üst eşiklerini de kaldırarak tamamen sadece bir telefon, bir uygulamanız olduğu takdirde paraya erişiminiz ve o parayı harcama biçiminizi kolaylaştırıyor bu. O yüzden iyi bir sentez bankacılık sisteminin şu andaki o okuryazarlık ve güvenlikteki, hani bu kripto paranın istediği o okuryazarlık ve güvenliği biraz daha bizim sanayi çağında alıştığımız şekilde kolaylaştırıyor. Ama bir yandan da o alt eşiği bir sentezle azaltarak aslında herkesin bu sisteme girmesini sağlıyor.
Müthiş heyecan verici konular aslında bunlar. Bir yandan baktığımızda bunca yıldır alıştığımız bütün o zorlukları kırabilen, işte artık önümüzdeki bariyerleri kaldırabilen bir imkandan bahsediyoruz. Bir yandan da merkezisizleşmekten bahsederken aslında aklıma da şu geliyor. Dünyanın da çok ciddi bir şekilde aslında daha merkezi hale geldiği, söylemlerin daha sertleştiği, yönetimlerin daha çekirdeğe toplanıp daha sert hale geldiği bir yerden bahsediyoruz ki bu çeşitli ülkelerde de örneklerini görüyoruz. Doğru. Buna karşı hala daha Bitcoin'in ayakta kalıp da kendini daha güçlendirebiliyor olması beni çok heyecanlandırıyor açıkçası. Bir yandan çünkü o politik görüşe de bir karşı duruş bence o. Siz bu taraftaki gücü nasıl görüyorsunuz? Yani bundan sonraki işte 10 sene, 20 sene, 30 seneye baktığımız zaman bu kadar köklü bir sistemin karşısında daha yeni çıkmış bir sistem olarak hala ayakta kalabiliyor olması sizin açınızdan nasıl gözüküyor İsmail Hoca? İşte, benim için çok heyecan verici çünkü.
Kesinlikle öyle. İşte para gibi bir zor sorunsalı ya da denklemi seçmiş olmasının da burada aslında Bitcoin üzerinden özellikle bu işte yeni internet dünyasının bence çok önemli. Neden biliyor musunuz? Ben hep şeyi söylüyorum. İşte Bitcoin'e değil blockchain'e odaklanmak isteyen finansçılara diyorum ki siz kripto paraya odaklanın. Ama sizin dışınızdaki herkes blockchain'e odaklansın. Neden? Çünkü işte o merkezsizliği getiren ya da işte merkeziyetsizliği getiren işleyiş o aslında. İnternet var oldukça, internet kapatılmadığı sürece ve internet üzerinden biz hayatımızı kolaylaştırma noktasına geldiğimiz her alanda göreceğiz ki blok zincir tarzı merkezsizlik ve bu merkezsizlik etrafında kümelenen insanların daha çok sesli, kendi seslerini duyurabildiği işleyişler ön plana çıkacak. Bu para bunun en zor, en şahikası yani. Parada çözüldüğü zaman diğer alanlarda çok daha şey çözülecek bu. Çok daha hızlı çözülecek.
Şimdi, tabii günün sonunda yapılan her şey finansal araçlara dayanıyor. Eğer finansı çözebiliyorsak öndeki bariyer kalkıyor zaten. Ondan sonra üretim çok daha kolay.
Kesinlikle ve para aslında çok sıkı ve hem devletlerin hem ne diyeyim varlıklı şeylerin, kesimlerin elde tuttuğu bir alan. O yüzden oradan çözülürse bu, oradan çözülmesi aslında diğer alanlarda da çok daha rahat çözülmesi anlamına gelecek. Burada bu işte aslında merkezsizlik ihtiyacı internetin teknolojisi üzerinden var edilmiş bir şey değil. Bizim fiziksel dünyada da merkezsizliğe ihtiyacımız var. Bakın. Nerelerde merkezsizliğe neden ihtiyacımız var? Birincisi adalet, hakkaniyet, liyakat için merkezsizliğe ve dağıtık olmaya ihtiyacımız var. Yani bu işte mevcut devlet yönetimlerinden apartman yönetimlerine, şirket yönetimine kadar aslında şu anda top to down hep böyle hiyerarşik ve kas şeklinde ayrılmış bir yönetim var. Ve internetin süper merkezileştirilmesi de buna hizmet ediyor. İşte Çin'de, farklı ülkelerde. Bunun şeylerini görüyoruz aslında pandemide mesela bu işlerin bu şekilde yönetilmesinin mesela Çin'de aslında pandemiyi engellediğini ama Çin'in insanlarını da artık hani söz hakkı tanımayan ne internette ne farklı dünyada bir noktaya götürdüğünü görüyoruz. Ama internetin o dağıtıklığı Çin'in işte bu meşhur firewall'larının bile Çin Seddi gibi olan firewall'larının bile aşılabildiği yeni bir kuşağı da beraberinde getiriyor. İşte benim mesela umudum bu. İlk başta bu her ne kadar internetin doğasında yeni konulan bir sistem süper merkezi olarak tek bir noktadan yapılıyorsa da hizmet görüyor ve o tek nokta üzerinden tek bir aktif noktanın diğer pasif noktaları işte üretim tüketim ilişkisinde aktif pasifliğe zorladığı bir mimariyi getirse de sonradan internetin doğası bunu merkezsizleştiriyor. İşte haberleşmede böyle olmadı mı? Merkez postanelerinden şu anda nereden şeyi attığını bile bilmediğimiz işte Aykut İbriş'imle şu anda Zencast'ten görüşüyoruz ama 1000 tane daha o alternatifimiz var. Medya sosyal medya haline geldi. Parada da bu şekilde olacak. Dolayısıyla sadece bu parada da olmayacak. En zor problemden sonra sağlıkta da böyle olacak. Bağış sistemlerinde böyle olacak. Enerji sistemlerinde böyle olacak. Mesela hemen size şeyi söyleyeyim. Telekomünikasyonda ya da enerjide bir fatura geliyor. Faturayı işte itiraz ediyoruz. Adam dönüyor kendi sistemine bakıyor. Hayır diyor, doğru diyor. Ya nereden biliyorum doğru olduğunu? Ben niye göremiyorum onu? Niye şeffaf değil? Anlatabiliyor muyum? İşte mesela tabii yani yine burada single point of failure hikayeleri var. Mesela yemek sepeti değil mi? Yapıldı, bir saldırı oldu, bütün mahremiyetiniz gitti değil mi? Niye ben yemek sepetime şeyi veriyorum, adımı soyadımı, oturduğum yeri veriyorum? Niye bir kamusal böyle bir, mesela KVKK niye böyle bir kamusal bir, bizim benim özlük bilgilerimin mahremleştirildiği böyle bir kamusal ve bütün bankaların, yemek sepeti gibi firmaların benim İsmail Hakkı Polat olarak olup olmadığımı verify ettiği ve benim kuryeyle niye ismimi paylaşıyor? Beni kod olarak paylaşsın. Atıyorum şimdi Young Warrior olarak paylaşsın. Anlatabiliyor muyum? Ama şu anda İsmail Hakkı Polat olarak adresimin de Yemek Sepeti Network'ü üzerinden şeffaflaştırıldığı bir noktayı neden ilk başta kamusal alanlarda doğru kurmamışız? Neden? Çünkü biz ne biz akademi olarak ne kamu ne bu işin şeyleri, paydaşları bunu doğru bir şekilde almamış ve ticari şirketler üzerinden gelişmiş bu internet, dijital teknolojiler, kripto paralar. Bütün bunlar hepsi şey yapılıyor. Kripto paraların buradaki en büyük ayrımı şu. Şifre punk diye daha bu işin sosyal yönlerini düşünen bir grup çok önceden çalışmış ve bunun işte Bitcoin diye bir eserini ortaya koymuş ve şu anda o bize model oluyor, o ilham oluyor. O yüzden de belki son olarak şunu söyleyebilirim. İki tane Bitcoin var dünyada. Bir tanesi Büyük B ile yazılan, BTC olarak sembolize edilen. Şu anda işte TL olarak 300 binlerde ya da işte 200 binlerde, dolar olarak 30 binlerde dolarlarda olan bir şeyden bahsediyoruz. Elle tutulur bir şeyden bahsediyoruz. Ama küçük B ile yazılan Bitcoin bir protokol, bir ilham. Ve şu andaki bütün kripto paralara, on binlerce kripto paraya iyi kötü ilham veren bir protokol. Bunun blok zincirde şekillenen işleyişini biz ne kadar internet üzerinden dünyaya yayar ve fiziksel alanlarda buluşturabilirsek hayatımız o kadar merkezsiz, o kadar yaşanılabilir, o kadar herkesin söz sahibi olabildiği ve ama bir harmoni içinde giden bir demokratikleşme ortamı gelir bize de.
Muazzam. Tabii bu bütün bu konuştuklarımıza baktığımızda, söylediklerinize baktığımızda da yine aklıma gelen noktalardan biri de şu oluyor. Bununla beraber aslında sizin yine öncüsü olduğunuz konulardan biri işte sadece belki üniversitelerde değil, belki daha erken yaşta da hala Türkiye'de finansal eğitim okullarda verilmiyor gerçi ama ya da verilenler işte sınırlı sayıda yerde veriliyor. Aslında dijital finansal okuryazarlığı, demin sizin söylediğiniz eğitim şart konusunda da aslında Türkiye çapında da daha yaygınlaştırmak lazım ki önümüzdeki yıllarda burada farklı üretimler yapabilelim, farklı uygulamalar çıkarabilelim ve hayatı biraz kolaylaştıralım. Tabii riskleri azaltarak, değil mi hocam?
Kesinlikle. Tabii burada hani medya okuryazarlığı ile yeni medya okuryazarlığı arasındaki farklılıkları içeren bir konsept, analoji finansal okuryazarlıkla yeni nesil finansal okuryazarlık arasında da kurulmalı. Çünkü burada bir tanesi son derece merkezi, diğeri son derece merkezsiz. Şimdi siz merkezi finans üzerinden bir finansal okuryazarlık eğitimi tesis ettiğiniz zaman bu şu anda yaşadığımız hayatın gerçeğine uymuyor. Medya okuryazarlığı ile yeni medya okuryazarlığı arasındaki fark gibi. Dolayısıyla yeni nesil sanki bunları düzeltecek gibi. O zamana kadar da inşallah o kadar uzun beklemeyiz diyelim.
İnşallah, inşallah hocam. Çok teşekkür ederim İsmail hocam. Aslında sorulabilecek çok fazla soru var ama işin Bitcoin'in bütün o heyecan verici ana konularının dışında biraz daha buradaki işin temel konularına biraz odaklanmak istedim. Biraz daha ana 3 ya da 5 tane soru üzerine odaklanmak istedim. Yoksa eminim ki bugün daha soruları soruyor olsak sizin aklınızda da birçok konu olur. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum paylaştıklarınız için. İyi ki varsınız. Yakından takip etmeye devam ediyor olacağız.
Çok teşekkür ediyorum. Ben de size özellikle podcast'inize uzun soluklu bir yayın diliyorum. Zaten uzun soluklu daha da gitsin, sonsuza doğru gitsin ve herkese çok sağlıklı günler diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum İsmail Hocam. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkürler. Tüm dinleyenlere de bu vesileyle gerçekten teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için. Eğer beğendiyseniz, yorumlarınız varsa lütfen sosyal medya hesaplarımızdan bizimle paylaşıyor olun. Beğenmediniz ya da farklı görüşleriniz varsa lütfen yine bizimle paylaşıyor olun. İsmail Hocam'la da zaten İsmail Hocam internet üzerinde her yerde erişebilir vaziyette sorularınızı eminim ki yanıtlıyor olacaktır. Bugün bizlerle beraber olduğunuz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.